Ayrım 9.
Şimdilik bir şey söylemeyeceğim, sonra söylerim. Neden? Herkesin dikkatini üzerine çekebilecek bir kız. Doğru, olağanüstü bir kız. Fevkalade güzelsiniz Aglaya Ivanovna. O kadar güzelsiniz ki insan bakmaya kıyamıyor size. Hepsi bu kadar mı? Başka özellikleri yok mu? Diye generalin karısı üsteledi. Güzelliği dile getirmek kolay değildir. Buna hazırlıklı değilim henüz. Güzellik bir bilmecedir. Demek Aglaya'ya bir bilmece veriyorsunuz, dedi Adelaide. Çöz bakalım Aglaya. Ama kardeşimizin güzelliğine diyecek yok, değil mi prens? Prens Aglaya'ya coşkunlukla bakarak, eşsiz bir güzellik, diye karşılık verdi. Yüzü değişik ama hemen hemen Nastasya Filipovna kadar güzel. Odadakiler şaşkınlıkla bakıştılar. Kim gibi? Diye uzatarak sordu generalin karısı. Nastasya Filipovna gibi mi? Onu da nerede gördünüz? Hangi Nastasya Filipovna bu? Az önce Gavril Ardalyonich Ivan Fedorovic'e onun bir portresini gösteriyordu. Ne? Ivan Fedorovic'e portresini mi getirdi? Göstermek için. Nastasya Filipovna bugün Gavril Ardalyonich'e hediye etmiş. O da göstermek için getirmiş. Generalin karısı telaşlandı. Ben de göreyim. Şimdi nerede bu resim? Ona hediye ettiğine göre yanındadır. Çarşamba günleri buraya çalışmaya gelip 4'ten önce gitmiyor. Şimdi burada olmalı. Bana hemen Gavril Ardalyonich'i çağırın. Yok yok, onu görmeye meraklı değilim. Ne olur prens, size zahmet olacak. Büroya kadar gitseniz de şu resmi alıp getirseniz, göstermek için dersiniz, çok rica ederim. Prens çıkınca, iyi adam, dedi Adelaide. Ama ne kadar da saf. Alexandra doğruladı. Gerçekten fazlasıyla, biraz gülünç de oluyor. İkisinde de düşüncelerini tam olarak açıklamıyormuş gibi bir hal vardı. Aglaya karıştı. Ama yüz okuma işinde su yüzüne çıktı. Hepimizi övgüye boğdu. Annemizi bile. Rica ederim nükteye kalkışma. Bana övgülü sözler etmedi. Ama yine de gurur duydum. Bana gerçekleri olduğu gibi söylemekten kaçınıyor gibi geldi, dedi Adelaide. Evet, bence göründüğü kadar saf değil. Generalin karısı kızdı. Siz ondan daha gülmüşsünüz bence. Saflığına saf ama en iyi anlamıyla söylüyorum, işini bilenlerden. Tıpkı benim gibi. Prens yazıhaneye giderken bir çeşit vicdan azabıyla şu resim sözünü ağzımdan kaçırmam boşboğazlık oldu ama kim bilir belki de iyi ettim diyordu. İçinde garip, tam açıklayamadığı bir düşünce biçimleniyordu. Gavril Ardalyonich hala yazıhanedeydi. Önündeki kağıtlara dalmış oturuyordu. Şirketten boşuna para almadığı belliydi. Prens ondan portreyi isteyip salondakilerin bu işi nasıl öğrendiklerini duyunca çok bozuldu. Öfkelenerek... ''Ah ne diye gevezelik ettiniz sanki?'' diye bağırdı. Sonra da kendi kendine ''Bir şeye aklının erdiği yok, budala!'' diye mırıldandı. ''Özür dilerim, ağzımdan kaçıverdi. Aglaya'nın Nastasya Filipovna kadar güzel olduğunu söylemek istemiştim.'' Ganya daha ayrıntılı anlatmasını istedi. Prens bitirince ona alaylı alaylı bakarak ''Doladınız dilinize şu Nastasya Filipovna'yı!'' dedi. Sonra sözünü bitirmeden düşünceye daldı. Kuşkulu olduğu belliydi. Prens ona resmi hatırlatınca ansızın aklına gelen bir düşüncenin etkisinde ''Bana bakın prens'' dedi. ''Sizden büyük bir ricade bulunacağım. Yalnız bilmem ki.'' Yeniden bozularak sustu. Bir karara varabilmek için kendi kendisiyle tartışıyor gibiydi. Prens ses çıkarmadan onu bekliyordu. Ganya yeniden sabit, inceleyen bakışını üstüne dikti. ''Prens'' diye başladı. ''Oradakiler bana tuhaf. Hem de suçum olmayan, neyse bunu bırakalım. Bir sorun yüzünden güceniktirler. Zaten bu yüzden bir süredir onlar çağırmadan yanlarına gitmiyorum. Bir yandan da Aglaya Ivanovna ile görüşmeyi pek istiyorum. Ne olur ne olmaz diye ona bir şeyler yazmıştım. Elinde ufak bir kağıt parçası belirdi. Ama bir türlü nasıl ileteceğimi bilemiyorum. Bunu Aglaya Ivanovna'ya veremez misiniz prens? Ama yalnız Aglaya Ivanovna'ya, başkası görmeden, anlıyorsunuz değil mi? Gerçi içinde önemli bir sır falan yok ya. Ne de olsa yapar mısınız? Pek hoşuma gitmedi doğrusu. Bu benim için çok önemli prens diye yalvardı Ganya. Ne olursunuz belki o da bir karşılık verir. İnanın bu kadar önemli olmasa rica etmezdim. Kime yaptırabilirim bunu? Oysa o kadar önemli, benim için öyle önemli ki. Ganya prensin gözlerinin içine bakarak kabul etmeyeceği kuşkusuyla bekliyordu. Peki götüreyim. Ganya sevindi. Ama sakın kimse fark etmesin. Söz veriyorsunuz değil mi prens? Kimseye söylemem. Ganya birden telaşlanarak, mektup açık ama diyecek oldu ama birden utanarak sustu. Prens bozmadan, merak etmeyin okumam dedi. Portreyi alarak çalışma odasına gitti. Ganya yalnız kalınca başını elleri arasına aldı. Ah bir tek söz duyabilsem ondan, ben belki de her şeyi bozarım. Beklemenin verdiği heyecanla yeniden masaya dönemedi. Yazıhaneyi bir baştan öbürüne arşınlamaya başladı. Prens yürürken düşünüyor, yüklendiği görevden hoşlanmışa benzemiyordu. Ganya'nın Aglaya'ya mektup yazması onda hoş olmayan bir duygu uyandırmıştı. Salondan iki oda önce ansızın bir şey hatırlamış gibi durdu. Çevresine bakındı, pencereye ışığa giderek Nastasya Filipovna'nın resmine bakmaya başladı. Bu yüzde gizlenen ve az önce onu şaşırtan bir gizi çözmek ister gibiydi. Az önceki duygunun etkisinden hala kurtulamamıştı. Prens bir şeyi yeniden anlamaya çalışıyordu. Güzelliği ve daha başka bir yönüyle harikulade olan bu yüz bu kez onu artan bir güçle etkiledi. Bu yüzde sınırsız bir gurur, küçümseme, hatta kin, bir yandan da güven veren temiz bir anlam vardı. Bu çelişme yüze bakan bir kimsede bir tür acıma duygusu uyandırıyordu. Solgun bir yüz, çökük denecek kadar zayıf yanaklar, ateş dolu gözler, görkemli bir güzelliği tamamlıyordu. Prens bir dakika kadar resmi seyretti. Sonra birden toparlandı, çevresine bakındı ve portreyi aceleyle dudaklarına götürerek öptü. Bir dakika sonra salona girerken yüzü son derece sakindi. Yalnız salondan bir oda önce yemek odasındayken kapının önünde odadan çıkan Aglaya ile karşılaştı. Aglaya yalnızdı, prens mektubu uzattı. Gavril Ardalyonich bunu size vermemi söyledi, dedi. Aglaya durdu, mektubu aldı. Prensi garip garip süzdü. Gözlerinde utanma belirtisi yoktu. Biraz şaşırmıştı, o kadar. Prensin hareketini garipsediği belliydi. Bakışlarıyla ondan bu işte Ganya ile birlikte oluşunu açıklamasını bekliyor gibiydi. Halinde sakin ama güvenli bir anlam vardı. Böylece birkaç saniye karşılıklı durdular. Sonunda genç kızın yüzünde alaycı bir ifadenin gölgesi belirdi. Gülümseyerek prensin önünden geçip gitti. Generalin karısı Nastasya Filipovna'nın portresini çok zarif bir hareketle gözlerinden biraz uzakta tutarak bir süre sessiz ve küçümser bakışlarla seyretti. Sonunda "Güzel doğrusu," dedi. "Hem de çok güzel. Onu iki kere ama uzaktan görmüştüm." Prens'e dönerek "Demek siz böyle bir güzelliğe değer veriyorsunuz, öyle mi?" Prens kendini zorlayarak "Evet, böylesine," dedi. "Yani %100 böyle mi olmalı?" "Mutlaka böyle olmalı." "Neden?" "Bu yüz ıstırap oldu." Prens bunu yanıt verecek yerde kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldanmıştı. Generalin karısı kibirli bir halde resmi masaya attı. "Sayıklıyor olmalısınız," dedi. Alexandra resmi aldı. Adelaide da bakmak için yanına gitti. Birlikte incelemeye koyuldular. Tam o sırada Aglaé yeniden salona döndü. Adelaide resmi ablasının omzu üstünden tutku dolu bir bakışla seyrediyordu. Kendini tutamadan "Ne güç bu?" diye haykırdı. "Ne gücüymüş o?" "Böyle bir güzellik güçtür," dedi Adelaide. "Bu güzellikle dünyanın altı üstüne getirilir." Sözünü bitirince düşünceli düşünceli sehpanın yanına gitti. Aglaé portreye şöyle bir göz attı. Alt dudağını sarkıtarak gözlerini kıstı ve bir kenara geçip ellerini kavuşturdu. Generalin karısı zile bastı. İçeri giren uşağı, "Yazıhaneden Gavril Ardalyonich'i çağır," dedi. Alexandra anlamlı anlamlı "Maman!" diye bağırdı. Generalin karısı acele ve itiraz dinlemeden "Ona bir çift söz söylemek istiyorum," dedi. "Siz karışmayın." Öfkelendiği belliydi. "Bizde her şey sır, prens. Hepsi gizli kapaklı. Böyle gerekiyormuş. Bilmem hangi görgü kuralının gereğiymiş bu. Bence anlamsızlıktan başka bir şey değil. Hem de bunlar en çok açık kalplilik, dürüstlük ve şerefli davranma isteyen işte yapılıyor. Evlenmeler başlıyor ama beğenmiyorum ben bu evlenmeleri." Alexandra telaşla uyardı onu. "Neler söylüyorsun maman? Ne varmış kızım? Sen beğeniyor musun bunları? Prens de bizim dostumuz. Duysa ne çıkar? Hiç değilse benim dostum. Tanrı iyilerin yanındadır. Kötü ve maymun iştahlıları, hele bugün bir karar verip yarın tam tersini yapan hoppaları hiç sevmez. Anlaşıldı mı Alexandra Ivanovna?" "Kızlarım beni tuhaf bulurlar prens. Oysa ben iyi ile kötüyü ayırt etmesini çok iyi bilirim. Bence kalp her şeyin başında gelir. Ötesi önemsiz. Gerçi zeka da gerekli tabii. Belki de en önemlisi zeka. Gülme Aglaé, kendi kendimi yalanlamıyorum. İyi yürekli bir budala, akıllı ama kalpsiz bir budala kadar mutsuzdur. Eski bir gerçek bu. Ben de iyi yürekli ama akılsız bir budalayım. Oysa sen aklı olan kalpsiz bir budalasın. İkimiz de mutsuzuz, ikimiz de ıstırap çekiyoruz. Salondakiler arasında yalnız Adelaide neşesini kaybetmemişti. Dayanamadı. Neden bu kadar mutsuzsunuz maman? İlkin bilgiç kızlarım yüzünden. Bu kadarı yettiği için geri kalanı saymasam da olur. Çok gevezelik ettik. Bakalım ikiniz, Aglaé'den söz etmiyorum. O üstün akıllarınızla işin içinden nasıl çıkacaksınız? Ve siz Sayın Alexandra Ivanovna, o saygıdeğer bayla mutlu olabilecek misiniz? O aralık Ganya salona girdi. İşte evlilik adaylarından biri daha. Ganya'nın başı ile verdiği selama günaydınla karşılık verdi. Oturmasını söylemeden, dünya evine giriyormuşsunuz öyle mi? Dedi. Dünya evine mi? Dedi Gavril Ardalyoniç. Şaşırmıştı. Ne dünya evi? Genç adam son derece bozulmuştu. Evleniyormuşsunuz. Böyle söylenmesi daha hoşunuza gidiyorsa. Gavril Ardalyoniç kıpkırmızı kesildi. Hayır, ben mi? Yok öyle şey. Diye yalana saptı. Aglaé'yi kaçamak bir bakışla süzerek hemen gözlerini kaçırdı. Kız soğuk ve sakin bakışlarını üstünden ayırmıyor, mahcupluğunu seyrediyordu. Lizaveta Prokofyevna hiç acımadan ısrarla sorgusunu sürdürüyordu. Demek hayır. Öyleyse diyeceğim yok. Bugün bu çarşamba sabahı soruma verdiğiniz bu hayır yanıtını aklımda tutacağım. Bugün çarşamba değil mi çocuklar? Galiba çarşamba, dedi Adelaide. Günleri hiç bilmezler. Ayın kaçı? 27'si, dedi Ganya. 27'si mi? İyi, akılda kalır. Bazı hesaplara denk geliyor. Hadi güle güle, çok işiniz var sanırım. Benim giyinme zamanım da geldi, portrenizi de alın. Zavallı Nina Aleksandrovna'ya selam söyleyin. Hoşça kalın sevgili prens, bize sık sık gelin olur mu? Sırf sizden söz etmek için ihtiyar Belokonskaya'ya uğrayacağım. Biliyor musunuz, Tanrı sizi ta İsviçre'den Petersburg'a yalnız benim için gönderdiğine inancım var. Herhalde başka işleriniz de vardır ama asıl bana gereklisiniz. Tanrı bunu bile bile yapmış olmalı. Hadi hoşça kalın çocuklar. Aleksandra, biraz bana uğrayıver kızım. Generalin karısı salondan çıktı. İyice bozulan ve şaşkına dönen Ganya, resmi masadan alarak çarpık bir gülümsemeyle, "Eve gidiyorum prens," dedi. "Bizde kalmak niyetinizden caymadınızsa birlikte gidelim. Çünkü adresi bilmiyorsunuz." Aglaé oturduğu koltuktan birdenbire kalkarak, "Biraz durun prens," dedi. "Defterime bir şey yazın. Babam güzel yazı ustası olduğunuzu söylüyordu. Defterimi şimdi getiririm." Aglaé odadan çıktı. Adelaide, "İzin verirseniz ben de gidiyorum prens," dedi. Prensin elini kuvvetle sıktı. Tatlı tatlı, içten gülümsedi. Ganya'ya dönüp bakmadı bile. Hepsi çıkınca Ganya birden prensin üstüne yürüdü. "Bunlara evleneceğimi söyleyen sizsiniz," diye dişlerini gıcırdattı. "Hep sizin boşboğazlığınız bu." Gözleri öfke doluydu. "Utanmaz geveze," diye ekledi. Prens sakin, nazik bir halle, "İnanın bana yanılıyorsunuz," dedi. "Evleneceğinizi bilmiyordum. Az önce Ivan Fedorovich'ten bu akşam Nastasya Filipovna'nın evinde her şeyin kararlaştırılacağını duydunuz. Onlara da yetiştirdiniz. Başka türlü nasıl öğrenirlerdi? Sizden başka kim söylemiş olabilir? Koca karı da çıtlatmadı mı zaten? Size öyle geldiyse kimin söylediğini de bilmeniz gerek. Ben bu konuda tek bir söz söylemiş değilim." Ganya hırslı bir sabırsızlıkla, "Mektubumu verdiniz mi?" diye sözünü kesti. "Karşılığı nerede?" Tam o sırada Aglaé döndüğü için prens ses çıkarmadı. Aglaé defterini masaya koyarak, "Buyurun prens," dedi. "İstediğiniz sayfaya bir şeyler yazın. Kalem de var. Çelik uçlu olmasının zararı yok değil mi? Duyduğuma göre güzel yazı ustaları çelik uç kullanmazmış." Aglaé prensle konuşurken Ganya'nın odada bulunuşunun hiç farkında değilmiş gibi davranıyordu. Ama prens kalemi düzeltip hazırlıkla uğraşırken Ganya şöminenin önünde prensin hemen sağında duran Aglaé'ye yanaştı. Kopacak gibi titreyen bir sesle, "Tek bir söz," diye fısıldadı. "Tek bir sözünüz kurtaracak beni." Prens hızla dönerek onlara baktı. Ganya'nın yüzünde derin bir perişanlık vardı. Bu sözleri düşünmeden ne olursa olsun gibilerden söylemişti. Aglaya birkaç saniye, biraz önce prense baktığı gibi, sakin bir şaşkınlıkla onu süzdü. Bu sakin şaşkınlığı ve sözlerini anlamaz görünüşü, Ganya'ya son derece ağır bir hakaret gibi geldi. "Ne yazayım efendim?" diye sordu prens. Aglaya ona dönerek, "Yazdırayım size," dedi. "Hazır mısınız? Yazın öyleyse." "Pazarlığa gelemem. Şimdi, bugünkü tarihi de atın. Bakabilir miyim?" Prens defteri uzattı. "Son derece güzel, nefis bir yazı. Teşekkür ederim. Hoşça kalın prens." Birden aklına bir şey gelmiş gibi, "Bir dakikacık, benimle biraz gelir misiniz? Size hatıra olarak bir şey vermek istiyorum." Prens genç kızın peşinden yürüdü. Aglaya yemek odasında durarak Ganya'nın mektubunu uzattı. "Okuyun şunu," dedi. Prens mektubu aldı, tereddüt içinde Aglaya'ya baktı. "Daha önce okumadığınızı ve bu adamın sır ortağı olmadığınızı biliyorum. Okuyun, sizin okumanızı istiyorum." Mektubun telaşla yazıldığı belli oluyordu. "Bugün kaderimin belli olacağını biliyordunuz. Bugün son sözümü söylemek zorundayım. Sizden ilgi ve bir umut ışığı beklemeye hakkım olmadığını da biliyorum. Ancak bir zamanlar bir söz, tek bir sözcük söylemiştiniz. Bu hayatımın karanlık gecesini aydınlattı. Yol gösteren bir ışık oldu benim için. Şimdi buna benzer bir söz daha söylerseniz beni uçuruma yuvarlanmaktan kurtaracaksınız. Bana yalnızca hepsine son ver deyiniz. Bugün her şeyi silkip atarım. Bunu söylemeniz için yalvarıyorum. Söyleyeceğiniz bir sözle sizin ilgi ve acıma duygunuzun gölgesine sığınmaktan başka bir dileğim yok. Bütün isteğim bu. Yalnızca bu. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir umut besleyemem. Buna layık değilim. Ama sözünüzden sonra kadere boyun eğecek, durumumun acılığına katlanabileceğim. Mücadeleyi sevinçle karşılayacağım. Bu mücadele bana yeniden hayat verecek. Acıma duygunuzu belirtecek, yemin ederim ki yalnızca acıma, sözü benden esirgemeyin. Son bir atılışla kendisini kurtarmaya çabalayan, boğulmak üzere bulunan bir umutsuzun bu cesaretine gücenmeyiniz. G.I. Prens mektubu bitirince Aglaya sert sert, "Hepsine son verin dersem, bundan bana bir sorumluluk gelmeyeceğine inandırmak istiyor," dedi. "Mektubu yazması da bana bir güvence belgesi vermek için. Ama bazı sözcüklerin altını da çizmekle belli olan safça acemiliğine ne dersiniz? Asıl amacı nasıl da sırıtıyor? Yine de benden bir söz beklemeden, hatta bana hiç açmadan ve benden bir şey ummadan kendiliğinden ilgisini kesmiş olsaydı, ona karşı duygularımın değişebileceğini, belki de dost olabileceğimizi çok iyi biliyor. Bunu kesinlikle bildiğinden hiç kuşkum yok. Ama içi kötü bir adam olduğu için bunu bile bile bir türlü karar veremiyor. Yine de işi sağlama bağlamak istiyor. Bana güveni yok. 100.000 rubleden vazgeçmesine karşılık ona bir umut vermemi bekliyor. Daha önce ona bir söz söylemiştim. Hayatını aşık tutmuştum. Utanmadan nasıl yalan söylüyor? Bir keresinde ona acıdığımı belirtmiştim. O kadar. Utanmaz, küstah herifte hemen umutlar belirmiş. Bunu daha o zaman anlamıştım. Zaten o günden beri peşime düştü. Hala bırakmıyor. Bıktırdı artık. Alın da kendisine verin bu mektubu. Tabii bizim evde değil, dışarı çıkınca. Ne yanıt götüreyim? Hiçbir şey. Bu ona en iyi yanıt. Demek siz onun evinde oturmak istiyorsunuz, öyle mi? Az önce Ivan Fedorovich salık vermişti. Öyleyse şimdiden söyleyeyim. Sakının ondan. Mektubunu geri götürdüğünüz için sizi asla affetmeyecektir. Aglaya prensin elini hafifçe sıktı, odadan çıktı. Yüzü ciddi, kaşları çatıktı. Prens de asık yüzle vedalaşmıştı. Prens Ganya'ya, "Hazırım, yalnız şu bohçamı alayım da," dedi. Ganya sabırsızlıkla ayağını yere vurdu. Yüzü öfkeyle asıldı. Sonunda sokağa çıktılar. Prensin bohçası elindeydi. Dışarı çıkar çıkmaz Ganya, "Yanıt nerede? Hani yanıt?" diye üstüne yürüdü. "Ne dedi? Mektubumu verdiniz mi?" Prens ses çıkarmadan mektubu uzattı. Ganya donup kaldı. "Bu ne? Benim mektubum. Demek vermediniz. Tahmin etmeliydim bunu. Hay yerin dibine batası." Tabii o da hiçbir şey anlayamadı. "Ama ne diye, neden vermediniz bunu? Hay Allah sizi." "Affınızı dilerim. Tam tersine mektubunuzu hemen kendisine ilettim. Ama Aglaya Ivanovna geri verdiği için şimdi bende bulunuyor." "Ne zaman geri verdi? Ne zaman?" "Defterine yazı yazdıktan sonra beni çağırmıştı. Siz de duydunuz değil mi? Yemek odasına geçtik, mektubu uzattı, okuyup size geri vermemi söyledi." Ganya az kaldı avazı çıktığı kadar bağıracaktı. Okuyup mu? Okuyup. Okudunuz mu yoksa? Ganya yolun ortasında şaşkınlıktan ağzı açık, taş kesilmiş gibi duruyordu. Evet, okudum. Size kendisi mi okuttu? Kendisi mi? Evet, zaten o istemeseydi inanın okumazdım. Ganya bir an sustu. Kendini toparlamaya çalışıyor gibiydi. Birdenbire, olanaksız. O size bunu okutmaz. Yalan söylüyorsunuz. Kendiniz okudunuz. Prens az önceki gibi son derece sakin bir halle, inanın bana doğruyu söylüyorum, dedi. Sizde bu kadar kötü etki uyandırmasına çok üzüldüm doğrusu. Allah'ın uğursuzu, size hiçbir şey söylemedi mi? Bir yanıt da mı vermedi? Verdi. Söylesene Allah'ın belası. Söyleyin, söyleyin diyorum size. Ganya üstüne lastik giydiği kundurasını iki kere yere vurdu. Ben mektubu okur okumaz Agra Ivanovna onu avlamaya çalıştığınızı, ondan bir söz alınca buna güvenerek 100.000 rublelik umudunuzdan tehlikesizce vazgeçebilmek için onun tarafını sağlama bağlamaya çalıştığınızı söyledi. Onunla pazarlığa girişmeden, herhangi bir güvence istemeden karara varmış olsaydınız, belki sizinle dost olabilirmiş. Hepsi bu kadardı galiba. Bir de mektubu alırken bir diyeceği olup olmadığını sordum. Yanıtsız bırakmak ona en iyi yanıttır, dedi. Aşağı yukarı böyle dedi. Sözcükler aklımda kalmadıysa bağışlayın. Anlamları buydu ama. Ganya öfkesinden boğuluyordu. Dayanamayarak patlayıverdi. Ya, demek böyle, diye dişlerini gıcırdattı. Mektubum sokağa atılıyor. Pazarlığa gelemiyormuş. Ben gelirim ama. Zamanı gelince görüşürüz. Bende daha neler neler var. Adamı suya götürüp susuz getirmesini de bilirim. Ganya yüz buruşturuyor, sararıyor, ağzı köpürüyor, tehditle yumruk sallıyordu. Böylece birkaç adım daha yürüdüler. Prensi adam yerine koymadığı için ondan çekinmiyor, kendi odasındaymış, yalnızmış gibi davranıyordu. Birden aklına bir şey gelerek toparlandı. Prense, "Peki ama nasıl oldu da siz, içinden sizin gibi bir budala?" diyordu.